Ayrım 4.
20. Henriette Broche yolcu arabasında otururken George Duhal'den bir mektup aldı. Arabacılar ve hizmetçi sandık ve sepetleri bağlarken Henriette mektubu okudu. Hayalim benim diyordu generalin birinci yardımcısı. Kader bize yardım edecektir. Baban seni bana şerefli subaya bir ganimet olarak verecek. Benim küçük çiçeğim. Hiçbir şeyden korkmamalısın. Senin için, mutluluğun için gerekirse tüm hayatımı veririm. General Roger yeni gelen askeri birliğin yönetimini bana bıraktı. George'unu savaşırken görememen çok yazık. Senin için acımasızca dövüşeceğim. Hoşça kal benim güneşim. Komutan George Duhal. Henriette imzayı öptü ve mektubu cebine sakladı. Kolundan bileziğini çıkardı ve daha önce yazdığı mektupla birlikte Duhal'e göndermek üzere hizmetçiye verdi. Cesur olmalısın, Büyük İskender gibi acımasız olmalısın. Seni at üstünde ve üzerinde iğrenç düşmanların kanıyla görüyorum. Yunan tanrıları kadar harikasın. Seni ellerinden öpüyorum, kurtarıcım benim. Acele edin diye bağırıyordu pencereye çıkmış Broche. Böyle giderse araba şehirden çıkmayı başaramayacak. Croix-Rousse'u geçince Saint-Just'tan gitmelisin Paul. Bayan Bruce etrafınıza bakın giderken ve olup bitenlere dikkat edin. Özellikle subayların yaklaşmasına izin vermeyin. Bana ve Tanrı'ya karşı kızımdan siz sorumlusunuz diye bağırıyordu Broche. Dörtgen vücutlu kocaman örme bir kukuletası olan ihtiyar dadıya. En sonunda araba hareket etti. Broche pencereyi kapattı. Üniformalı uşak altın kaplamalı kapının arkasında kayboldu. 21. Hava kararmak üzereydi. Sokaklar ıssızdı. Fenerciler titrek ışıklı sokak lambalarını bu akşam yakmamışlardı. Bölge valisinin isteği üzerine ateşkes sağlanmıştı. Sağda solda tam teçhizatlı askerler dolaşıyordu. Arabacı dar ve ıssız sokakları seçmeye çalışıyordu. Yavaş yavaş giden arabanın yanından iki atlı geçti hızla. Bunlar bölge valisi ve General Ordone'ydi. Arkalarından küçük bir askeri birlik geliyordu. Generalin atının eğerine ucunda temiz beyaz bir bayrak sallanan bir sopa bağlıydı. Bouvier sessizce atını sürüyordu. Çevredeki karanlık evlere hiç güveni yoktu. Bir kavşakta atlılar doldurulan tüfek gürültüleriyle karşılandılar. Sertçe bir ses "Kimsiniz?" diye sordu. Bouvier Dumolar, Ron bölge valisi cevabı verildi. Aynı anda silahlı kalabalıktan elinde feneriyle bir adam öne çıktı. Ata yaklaştı ve feneri Dumolar'ın yüzüne tuttu. Valiyi tanıdı. Düne kadar beni tezahüratlarla karşılıyorlardı. Şimdi ise bir düşmanmışım gibi davranıyorlar diye düşünüyordu Bouvier. Kalabalık tarafından sarılmış olarak şehir kapısından çıktı ve Croix-Rousse'a doğru ilerledi. Karanlıkta çatışmanın izleri görünmüyordu. Oysa şehir duvarına kadar uzanan meydan savaş alanını andırıyordu. Bouvier ve yanındakiler fenerlerin, meşalelerin ve ateşlerin verdiği ışıkta yerlere at arabalarına oturmuş silahlarını temizleyen insanlar gördüler. Meydana bağlanan tüm sokaklar barikat doluydu. Sağda solda yaralılar için çadırlar kurulmuştu. Bir pınarın yanında kızlar sargı bezi olarak kullanılacak bezleri yıkıyorlardı. Mırıldanarak şarkılar söyleniyordu. Meydandaki evler ıssız ve korkunçtu. Müthiş bir disiplin dedi Ordone dişlerin arasından. Onların gelişi kalabalığı canlandırdı. Yüzlerce insan bu viadumaların çevresini sardı. Pınarın kenarındaki kızlar ellerini önlüklerine sildiler. Başlarını yeni gelenlere doğru çevirip konuşulanları duymaya çalıştılar. Meydanda bir anda gürültülü bir kaynaşma başladı. Arkadaşlar sessiz olalım diye emir verdi Bouvier. At yüksekliğinde bir taş yığınının üzerine tırmanarak. Valiyi dinleyelim ama tetikte olmayı da unutmayalım. Herkes yerine geçsin, sıralar oluşturalım. Sonra burada olmayanlara da hükümetin teklifini bildiririz. Meydanın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanan ince bir çocuk sesi Bouvier Dumolar'ın konuşmasını engelledi. Broteur ile Guillotier, Saint-Just'tan işçiler bize yardıma geliyorlar. Vali anında unutulmuştu. Küçük öncüler iyi haberler getirmişlerdi. Üç semtin işçileri Croix-Rousse'a doğru geliyordu. Meydan inanılmaz gürültüler arasında sevinçten bir ağlıyor bir gülüyordu. İşçiler 15 dakika sonra anca hatırladılar General Ordone ile birlikte sessizce oturan Dumolar'ı. General ortalıktaki mutlu karışıklığı kullanarak meydanın planını çıkarıyordu ve düşmanın kaç günlük mühimmat ve yiyeceği olduğunu hesaplamaya çalışıyordu. Bouvier barikat için yığılan taşların üstüne çıktı ve tekrarladı. Şimdi de Bay Bouvier Dumolar'ı dinleyelim. Beyler, benim size söylemek istediğim şu, az önce haberini aldığınız yardıma ihtiyacınız olmayacaktır. Beyleri özellikle söylemişti. Biz hepimiz barış istiyoruz. Tüccarlarla kavganız hakkında ve sizi ilgilendiren, sizin durumunuzu etkileyecek her konu hakkında nasıl düşündüğümü biliyorsunuz. General Ordone askeri birliklerin temsilcisi olarak buraya benimle birlikte Roger adına barış koşullarını konuşmaya geldi. Size söz veriyorum. Top atışları bölge valisinin sesini boğdu. Sesler Kruy Rus meydanına çok yakın bir yerden geliyordu. İşçiler bir anlık şaşkınlık geçirdiler. Sırtımızdan vurabilmek içinmiş bu kandırmalar. Silahlara davranın arkadaşlar. Hainler. Kalabalık Dumolar ve generalin üstüne yürüdü. Atlardan indirildiler. Uzun süre sonra ayağa kalkmayı başaran Dumolar kenarda iyice yoğrulmuş bir şekilde korkudan dilini yutan Ordone'yi görünce öfkeden çıldıracakmış gibi bağırdı. Sizin Roger kocaman bir pislik. Bak işte bu doğru dedi Bouvry Usta bölge valisinin sözünü duyunca. Daha dikkatli olmanız gerekiyordu Bay Dumolar. Bizi teslim olmaya ikna etmeye çalışmadan önce kendi yönünüzü bulmanız gerekiyordu. Davranın. Yeni bir top atışı meydanı ve çevredeki evleri titretti. İşçi birlikleri askerlerin mevzilendiği sokaklara doğru yürüdü. Çatışma arada bir durup sonra tekrar başlayarak gece geç saatleri kadar sürdü. Bittiğinde ise gece yarısı çoktan geçmişti. Stock kendi birliğiyle Bruto işçilerine ulaşmaya çalışıyordu. Kuşatmayı yarıp oraya ulaşabilmek için Kroyrus sınırının yanında bir askeri birlikte çarpışması gerekiyordu. Roger'in emriyle en güçlü askeri birlik şehrin merkezindeki valiliği ve garnizonu koruyordu. Bölge valisinin esir alındığını öğrenen Roger kendisini geçici bir diktatör olarak gördü. Yine onun komutasında George Dual askeri birliğiyle Bruto'ya yürüdü. Stock 50 silahlı işçisiyle hiç zorlanmadan sınırda mevzilenmiş olan düşmanla başa çıktı. Roger'in alelacele topladığı işçi ve zanaatkarlardan oluşan savunma ordusu hiç karşı koymadan seve seve işçilerin safına geçti. Genevieve omuzuna attığı örme erzak torbasıyla Johan'ın bölüğünün arkasından yürüyordu. Karanlığın gizlediği Lyon işçileri sessizce ilerliyorlardı. Kardeşlerine yardıma gidiyorlardı. Ayakları bahçelerin yumuşak toprağına gömülüyor, rüzgar gece karanlığında görünmez olan siyah bayraklarını dalgalandırıyordu. Şehir tarafından top atışlarının gümbürtüsü geliyordu. Uzaklarda ateş alan evler parlıyordu. Gökyüzü tam kızıllığı içindeydi. Hazır olun arkadaşlar emrini verdi Stock. Karşısında kara, kaba saba, sığır sürüsüne benzeyen bir şeyler gördü. Pusu kurulmuş. Emniyetlere açılan silahların şakırtısı işitildi. Gergin bir şekilde ve dikkatle karanlığa bakan bölük eğik ve dar bir duvarı andırıyordu. Soldan devam edin. Tekerlekleri çıkaramıyorum çamurdan. Ne biçim araba bu? Allah kahretsin. Gelen seslerden ancak bu kadarını anlayabilmişti işçiler. Stock ve arkadaşları içinden kadın çığlıkları gelen bir faytonu sardılar. Kısa bir tartışmadan sonra Henriette'i birkaç işçiyle birlikte şehre gönderdiler. Birlik atları aldı. Sahibesine de barış imzalanınca onların geri verileceği söylendi. Kenar mahallelerde işçiler sabaha kadar silah topladılar. Sabah hükümetin yolladığı takviye askeri birlikler Lyon'a vardı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte tüfek sesleri top sesleriyle daha sık boğulmaya başladı. Toplar barikatlara nişan alıyordu. Şehir sakinlerine savaş meydanına dönüşmüş sokaklara çıkmamaları, pencere kenarlarından uzak durmaları söylenmişti. Yolunu şaşıran kurşundan daha bol bir şey yoktu. Roger parmağını üniformasının düğmeleri altına sokmuş, Napolyon havasında askeri mevzileri dolaşıyordu. Stock'un birliği Broto'ya girdiğinde çatışma oldukça şiddetliydi. İşçiler pazar meydanında sepet, sandık ve sandalyelerden oluşturdukları barikatların arkasında son model silahlarla donatılmış askerlere karşı çarpışıyorlardı. Askeri birliğin önünde beyaz bir at üzerindeki George Dual parlak üniformasıyla horoz gibi kabarıyordu. Bir zenci dokuma işçisi müthiş nişancılığıyla dikkat çekiyordu. Attığı hiçbir kurşun boşa gitmiyordu. Öğleye doğru Senjas işçileri de yardıma geldi. Onların gelişi çatışmanın sonucunu belirledi. George Dual buklili saçlarını savurarak süvarileriyle birlikte dolan başlı bir yoldan şehre kaçtı. 4 saatlik tutsaklıktan sonra Bouvier Dumolar salıverilmişti. Eve döndüğünde perişan bir haldeydi. Kendisini en yakın koltuğa attı. General Graf Roger'in savaş taktiklerine ve bu konuda kendisinin gösterdiği miyopluğa lanetler okuyordu. Şimdi artık ödül değil azledilmeyi bekliyordu. Jerome olup bitenler hakkında nutuk atarak karşıladı efendisini. Fransa'da bir devrim olacağını ümit ediyordu ve gizlice bir cumhuriyet hayali kuruyordu. Soğuktan donmuş yorgun memura panç hazırlarken hiç durmadan gördüklerini anlatıyordu. Cesur, çatışmaları seven bir insan olarak vaktini boşa harcamamış, gece yarısına kadar en tehlikeli çatışmaların olduğu bölgelerde kalmıştı. Sayın Baron, bir bilseniz ne kafalar uçtu, kaç tane subaycağız doğruca tahtalı köyü boyladı diye anlatıyordu heyecanla Jerome. İşçiler her bahçe, her ev, her karış toprak için savaştılar. Broto mezarlığında ise her mezarı için savaştılar. Giyot yerden gelen işçiler kurşuna, top atışlarına ve barut dumanına bana mısın demeden köprüyü geçtiler. Lyon işçileri en az Korsikalılar kadar cesur. Ne yaptıklarını bilen insanlar. Saat 1'e kadar silah dükkanları talan edildi. Akşamüstü seren barut depoları ve Si'deki cephanelikle ele geçirildi. Ucuz bir zafer değil bu. Yüzlerce işçi öldü. İşçi bayrağı da çok sayıda kurşun yarası almıştı. 22. Roger işçilerin savaşmaya kararlı olduğunu anladığında iki gündür durmadan savaşıyorlardı. Enerjileri tükenmek bilmiyordu. 22 Kasım akşamı yapılan toplantıda askeri birliklerin şehir dışına çekilerek orada daha iyi mevzilendirilmeleri gerektiğini söyledi. Biz bir yumruk gibiyiz ama askerlerimiz artık çok yorgun. İsyancılar dışarıdan gelen gıda yardımını talan ediyorlar. Askerlere verilen günlük yemek az. Askerler isyan ediyorlar. Kurulan ulusal savunma ordusu düşmana katıldı. 15 bin kişiden geriye ancak yüzü kalmıştır. Aceleyle bize gönderilen yardım arabalarına silah ve gıda maddeleri koymayı unutmuşlar. Şehir dışına çıkarak düşmanı çembere alacağız. Böylece merkezi de korumuş olacağız. Aksi takdirde işçi gömlekli yamyamlar valiliği süpürecekler ve uygar insanların evlerine zarar verecekler. 23 Kasım sabahı hava aydınlanır aydınlanmaz askerler St. Clair'in içinden ve Ron kıyısından şehrin dışına çıkma emrini aldılar. Garnizonlarda süt satıcısı gibi dolaşan Catherine Bowery bu emri öğrenir öğrenmez işçilere bildirdi. Roger'in yeni harekatı işçilerin planını bozdu. Geceler boyu hiç uyumadan diğer işçi liderleriyle birlikte işçi komitesinde kararlar alan hareket planları hazırlayan Jean Bowery harekatın bir çeşit blöf olmasından şüphelendi ve St. Clair köprüsüne pusu kurmayı önerdi. Öneri kabul edildi. Catherine Bowery bir grup kadına köprüye barikat kurmak için gönderildi. Düşman durdurulmalıydı. Daha önceden doldurulmuş olan iki araba toprak ve hurdaya dönmüş dokuma tezgahı bu iş için çok uygundu. İhtiyar Bowery eski bir elbiseden siyah bir bayrak yaptı ve köprüye bağladı. Geri çekilme hiç durmayan silah seslerinin desteğinde yapılıyordu. St. Clair Köprüsü'nde çocuk ve kadınlar tarafından korunan barikatın üzerine tüm askeri birlikler yürüdü. Şehir kapılarından bir işçi birliği yetişene kadar köprünün barikat koruyucuları öldürülmüştü. İlk düşen Catherine Bowery oldu. Kan kaybeden yaşlı kadın bir dokuma tezgahının üzerine düştü. Hava kararmaya başladığında işçiler şehre girmişlerdi. Şehirde çıkan yangınları söndürdüler ve sokakları düzene koymaya çalıştılar. Yayınlanan ilk kararda hırsızlığın ölümle cezalandırılacağı oldu. Galipler şehri talan etmek ve hırsızlık için gelmemişlerdi. Bouvier Dumolar görevinde kaldı ve tüm şehir halkını sakin olmaya davet etti. Croyrus'ta bir işçinin evinde iki gün kaldıktan sonra Bayan Bruce ve Henriette eve döndüler ama broşeyi bulamadılar. Fabrika sahibi Graf Roger'den hemen sonra kaçmıştı. Henriette babasının evini hiç dokunulmamış ve boş buldu. İşçiler sokakları koruyorlardı ve hırsızlıklara izin vermiyorlardı. Biz tüccarların 25 Ekim'de verdikleri sözleri tutmaları için savaşıyoruz. Biz anarşi istemiyoruz dedi Bouvier. Yüzlerce tabutun gömüldüğü ilk gece. Zaferin ilk gecesi meşalelerin ışıkları altında savaşta ölenlerin cesetlerini gömmekle geçti. 24 Kasım'da saklandıkları yerlerden çıkan şehir sakinleri bildirilerle dolu sokaklara çıktılar. Biz kan dökmenin durdurulmasını istiyoruz. General de sağduyulu davranarak birliklerini çekti. Kendinizi anarşiden koruyun. Ailelerinizi düşünün, şehrinizi düşünün diye nutuk atıyordu Bouvier Dumolar. Gri kağıtlar binlerce göz bebekleriyle bakıyorlardı korkak buruşuk kent sakini yaratıklara. O aynı yaratıklar yaşadıkları hayvani korkudan sonra yeni yeni kendilerine geliyorlardı. Bazen gerçek isyancılardan biri durup hiçbir zaman altına imza atılmayan o bildirilerden birini sonuna kadar okuyordu. Bu bildiriler küçük burjuvaların ve zengin zanaatkarların marifetiydi. Fransızlar Fransız kanı döktü. Tanık olduğumuz o korkunç olayların, korkunç savaşın bitmesinden büyük sevinç duyuyoruz. İnşallah kazananlar bu galibiyeti değerlendirmeyi bilirler. Yoksa onlar için bu zafer mağlubiyetten daha korkunç olacaktır. Zaferleri onlara çok pahalıya mal oldu. Daha önce de sorun silahların konuşmasıyla halledilmeden çok önce söylediğimiz gibi, biz her zaman ekmeğini çalışarak kazananların, insanüstü bir gayretle çalışmalarına rağmen çalıştıklarında bile açlıktan kurtulamayanların tarafındayız. Çalışkan ailelerin, pis iş yerleri hiç dinlenmeden çalıştıklarını ve yarının güvencesizliğinin baskısıyla yaşadıklarını gördükçe kalbimiz hüzünle burkuluyordu. Biz çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek çığlıkları atan insanların acısını biliyoruz. Hesaplaşma oldu ama bu hesaplaşma düzen içerisinde sakince yapılmalı, herkes için özgürlük olmalı. Düzen olmadan, özgürlük olmadan sanayi olmaz, iş olmaz. Aksine milletimiz için bir anarşi, iflaslar, sefillik yani bir ölüm süreci başlar. Çıkarlarımız çatışmasına rağmen gerçekte hepimiz iyi birer Fransız vatandaşıyız. Temmuz hükümetinin yandaşları. Yurdumuzu düşmanlardan koruyalım. Mutlu sonla biten savaşın yerini bir iç savaşın almasına izin vermeyelim. Farklı düşüncelerimizi düşmanın bize karşı kullanmasına izin vermeyelim. 23. General Roger, George Doyle'ı ayrıntılı bir mektupla kralın yanına Paris'e gönderdi. Aşkım benim diye yazıyordu George Doyle nişanlısına askerler için muhbirlik yapan Bayan Day ile gönderdiği mektupta. Sabırsızlanmadan bekle. Sadece birkaç gün sonra şehre General Soult ve kralın tek oğluyla birlikte galip olarak gireceğiz. Sen de hafızandan yaşadıklarını silecek. Korku, hisleri ve gözyaşı dolu geceleri unutacaksın. Ben seni ödüllendireceğim. Haklarını kullan ve pislik sürüsünden sana saygı göstermelerini iste. Sen bir erkek gibi kahraman oldun. Diz çöküyorum ve eteğinin ucunu öpüyorum. Bay Broche bana çok iyi davranıyor. Bize sadece evlenme izni değil, servetinden sana düşen payın tamamını vermeyi vaat ediyor. 24. Lyon ayaklanması Paris'te ancak 24 Kasım'da öğrenildi. Hükümetin sessiz emriyle şehir koruması güçlendirildi. Kalabalıklar arasında dolaşan muhbirler şu haberleri getiriyorlardı sık sık. Anarşistler olup bitenlere çok seviniyorlar ve dokuma başkentinde işçilerin bir sonraki hareketini heyecanla bekliyorlardı. Paris'in nehir kıyılarında bulunan semtlerde işçiler sürekli protestolar düzenliyorlardı. Polis karışmaya cesaret edemiyordu. Borsada bir panik hakimdi. Mecliste sürekli toplantılar yapılıyordu. Lyon'dan ise çelişkili haberler geliyordu. Roger'in gönderdiği George Duhal tam zamanında vardı Paris'te. Korkular içerisinde kıvranan kral hemen gelen haberleri duymak istedi. O yüzden George Duhal saray faytonuyla Tuileries'e götürüldü. Derhal Kral Hazretleri'nin huzuruna çıkarıldı. 25. Bouvier Dumollard 3 gündür görevinin başındaydı. Gelişen olayları dikkatle izliyor. İşçilerin kendisine olan güvenini kullanarak isyanın kazanımlarının geri alınması ve politik sonuçlar doğurmaması için girişimlerde bulunuyordu. Birkaç gündür şehir işçilerin elinde ama ben tıpkı yargı organları ve diğer memurlar gibi hala görevimin başındayım. Son günlerde galipler sokaklarda görünmüyorlar. Zaferlerinden kendileri vazgeçiyorlar. Cahil kitlelerden başka ne bekleyebiliriz ki diyordu Dumollard yardımcısına. Onlara bir lider gerekiyor. Korkarım siz burada düşünürken koyunlar için çoban çoktan bulunmuştur. Üstelik bu konuda ne sizin ne benim hiçbir bilgimiz olmadan dedi bas sesiyle Lyon valisi. Buyurun bakın diye kekeledi ve masaya kaba gri bir kağıt attı. Nefes darlığı valinin konuşmasını engelliyordu. Ellerini sallıyor, heyecan ve kızgınlıktan garip sesler çıkarıyordu. Rom bölge valisi korkusunu saklayarak kağıttaki yazıyı okumaya başladı. Lyonlular, kan içici devlet organları bu toplumun güvenini fiili olarak kaybetti. Onlarla aramızda ceset dağları var. Bu yüzden onlarla hiçbir anlaşma yapılamaz. Lyon şerefle kendi evlatları tarafından kurtarıldı. Seçim yapılacak ve seçimi kazananlar ellerinde kardeş kanı olmayanlar görev yapabilir. İşçiler tüm görevler için seçim yapacaklar. Rom Bölge Komitesi, Şehir Komitesi ve tüm diğer görevler için bu geçerli. Lyon'da komiteler tarafından sık sık toplantılar yapılacak. Burada halkın ihtiyaçlarının giderilmesinin yolları aranacak. Yeni bir şehir ordusu toplanacak. Bizden sadece boyun eğmemizi isteyen üç kağıtçı bakanlara hayır. Askerler, siz kandırıldınız. Gelin bizim yaralılarımızın yanına size kardeş olup olmadığınızı söylesinler. Ulusal muhafızlar, kan içici generallerin emirleri sizin askeri şerefinizi kirletti. Ama siz de birer Fransız kalbi taşıyorsunuz. Katılın bize. Elde edilen kazanımlar korunsun. Sizin askeri disiplininize güveniyoruz. Tüm dükkan sahipleri eski güveni kazanacaklar ve şerefli insanlar gibi dükkanlarını açıp çalışacaklar. Bu sabah gerçek özgürlüğün güneşi doğdu şehrimizde. Hiçbir gücün onun ışığını yok etmesine izin vermeyelim. Yaşasın gerçek özgürlük. İşçi Komitesi Başkanları Lecomte, Friedrich Carpentier, La Charelle, Lyon, 23 Kasım 1831. Dumollard imzaları iki kez okudu ve sakin bir şekilde Lyon valisine baktı. Onları yola getirmek için gereken prestije sahibim dedi Bouvier horoz gibi kabararak. İşçileri tanıyorum. Şu anki koşullarda aslında Roger'i görmek isterdim. Fransız monarşisini batırırdı herhalde ama ben böyle bir şeyi asla yapmam. Bu bildiri dünün tarihini taşısa bile eski. Onların kendileri de bu bildirinin anlamını bilmiyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Kralın oğlu Lyon'a doğru geliyor. İşçi demagoglarının karşısına tahtın tek varisini getireceğiz. İnanın bana bizim kozumuz daha büyük. Ama siz olanlardan sadece bir kısmını biliyorsunuz. Vali yine ellerini sallamaya başladı. Burada valiliğin üst katında 7 isyancı işçi komitesi kurdu birkaç saat önce. Onlar cumhuriyet istiyor. Anlıyor musunuz? Cumhuriyet. Bildiri de onların eseri. Korkarım bu beyler Lyon'dan kalkıp krala karşı savaşmaya da gidecekler. Dedikodulara göre Paris cumhuriyetçileri de böyle bir şey bekliyorlar. Dumollard'ın yüzündeki kendini beğenmişlik korkuya dönüştü. Jerome'u yanına çağırdı ve uzun uzun tartıştı. Anlaşma yapmak için işçileri nasıl davet edebilirdi? Aynı gün ihtiyar Bouvry, Lecomte, La Charelle ve daha birkaç işçi bölge valisinin evinde toplandılar. Dumollard onları elindeki bildiriyi gösterip dokunaklı nutuklarla karşıladı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Krala karşı yürümek, savaş ve sayısız masumun ölmesi. Bölge valisi kendisi de isyancılardan biriymiş gibi Merkezi İşçi Komitesi'nin kurulmasının neler doğuracağı konusunda yakındı, sızlandı, ağladı. Ne kötülük yaptı ki bize kralımız. O işçilerin durumunu düzeltmek için büyük iş siparişleri verdi Lyon'a. Şimdi de sevgili işçilerimizin niye küstüğünü öğrenmek için buraya oğlunu gönderiyor. Siz demagogların ve düşmanlarımızın elinde oyuncak olmuşsunuz. Dumoulin'in sözleri işçileri etkilemişti. Biz anarşi istemiyorduk ki, biz sadece tüccarların sorumsuzluğuna bir ücret baremi yaparak son vermek istedik, dedi bir işçi alnını kaşıyarak. Diğer işçiler de bunu desteklediler. Bouvier Dumoulin'in isteği üzerine bildiri yok sayılacaktı. Onun yerine işçi komitesi bölge valisine başka bir bildiri verecekti. Biz sonuna kadar Fransızların ve anayasanın kralı olan Louis Philippe'in yanındayız. Biz en derin, en temiz duygularla toplumsal özgürlük ve Fransa'nın yükselişini istiyoruz. Bunun aksini yapan tüm parti ve grupların şiddetle karşısındayız. Bouvier Dumoulin şehrin tek sahibi haline gelmişti. Dokuma işçileri bunu kabul etmişlerdi. İşçi semtlerini saran korumaların da doğrudan Dumoulin'den emir almaları onları rahatsız etmiyordu. Eski yöneticiler hala görev yapıyordu. Dumoulin prensin 20 bin askerlik ordusuyla birlikte şehre yaklaştığı haberini alınca işçilere dokuma makinelerinin başına dönmelerini söyledi. Arnavut kaldırımı caddeler düzeltildi, dükkanlar açıldı, kafeler, tiyatrolar hemen çalıştırıldı. Şehir sakinleri düzenin tekrar kurulmasını sevinç çığlıklarıyla karşıladılar. 26 Kasım'da Jerome, Tullieres'den gelen ve Roger'in genel askeri karargahından gönderilen subayı Dumoulin'in odasına götürdü. Prensi uslu çocuklar gibi karşılayacağız, dedi Dumoulin duygulu bir ses tonuyla subayların uzattığı mühürlü zarfı alarak. Mektupta Rom valisine tüm çabaları için teşekkür ediliyor ve derhal şehri terk etmesi emrediliyordu. 26 Kasım'ın son günlerinde Bouvier işe yeni başlamış olan 3 işçiyi iş yerinde bırakarak Johan ve Genevieve ile birlikte eve kapandı. Çocuklar, dedi ağır ağır nefes alarak, buradan ayrılmanız gerekiyor. Son bir hafta içerisinde karımı, vaftiz oğlum Andrei'yi ve oğlum Jean'ı kaybettim. Şimdi de sizi kaybetmek üzereyim. Olanlar için pişman mısın ihtiyar, diye sordu Johan kızgın bir sesle. Oysa isyan günleri hayatımın en güzel günleriydi. Şimdi artık ben ne yapacağımı ve nereye gideceğimi biliyorum. Tartışmayı bırakalım Stok. Şimdi zamanı değil. Orlean asili yarın ordusuyla birlikte şehre girecek. Cezalandırmalar başlayacak. İlk önce de sen cezayı yiyeceksin. Kim bilir sana kaç yıl hapis, büyük bir ihtimalle çok daha kötü bir ceza verilir. Kanımızı boşa akıttık. Ücret baremi uygulanmayacaktır. Bouvier Dumoulin'ı bile şehirden kovdular. Ama dün tüccar Broche geri döndü. Kral bize ihanet etti. Tanrı ise terk etti. İhtiyar adam beyaz saçlı başını eğdi ve hiç konuşmadan uzun süre öylece durdu. Pencereden sırtında denkler taşıyan kararmış kambur insanlar görünüyordu. Onlar hesaplaşmanın arifesinde şehri terk ediyorlardı. Stok sokağa çıktı ve meydana doğru yürüdü. İşçi komitesinin toplantılarını yaptığı yeri son kez görmek istiyordu. Ev ıssız ve karanlıktı. Şehir kapısına yaklaştığında birileri omuzuna elini koydu. Affedersin arkadaşım, belki bir daha görüşmek nasip olmaz. Johan döndü ve genç işçi Mioni'yi tanıdı. 6 gün önce Mioni birliğini çatışmada cesurca yönetmişti. Çok kötü, ne yapmak gerektiğini bilmiyorum. Biz kazandık, Lyon'a sahip olduk, sonra da itiraz bile etmeden geri verdik. Şimdi ne yapalım? Barem için savaşalım mı, yoksa efendilerin vereceği sadakayı mı bekleyelim? Ne zaman bir insan çıkacak, ne zaman işçilerin de bir öğretmeni olacak ve onlara nasıl savaşmaları gerektiğini öğretecek? Kazandıkları durumlarda bile niye hala birer zavallı köle olarak yaşamak zorunda kaldıklarını anlatacak? Stok susuyordu. Çünkü kendisi de Mione'nin çektiği ıstırapları çekiyordu. Yoldaşlar ayrıldı. Ertesi gün Johan ve Genevieve Kroos'un sınırlarını terk edip Almanya'nın yolunu tuttular. 2. Bölüm Trier 1. Ren bölgesinin en boğucu şehri Trier'dir. Can sıkıcı yeşil Mozel Nehri, rüzgarın koşusunu engelleyen sık ormanlar, sis ve bulutlar. Köln'e giden omnibüsler, faytonlar ve at arabaları Trier Ovası'na inip sonra sayısız küçük tepeyi tırmanmak zorundaydılar. Durakhanlarında her zaman yolcular için yemek ve yatak vardı, atlar için de yem ve ahır. Yolun sağında solunda ya haçlar ya da kucağında İsa'yı taşıyan Meryem ikonaları dururdu. Sayısız Katolik kilisesi ağaçların arasında gizlenmişti. Mayıs'ta her yerde akasya, kestane ve leylaklar çiçek açabilir ama Trier'den başka hiçbir yerde ağaç çiçeklerinin keskin, baştan çıkarıcı kokusu böylesine güzel olamaz, havanın dinginliğini böylesine dağıtamaz.